kendisini de saptırmış da ona hidayet veriyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Bundan sonra biliyorsunuz bugüne kadar sohbetlerde hep iman ve tevhid meselelerini işledik. Bugün de tevhide devam edeceğiz inşallah. Kulluk dediğimiz mesele söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adıdır dedik. Yani Allah subhanahu ve teala yarattığı her şeyin içinde Ademoğlunu seçerek ona emaneti yüklemiş. Bu emanet de nedir? Kulluktur. Allah subhanahu ve teala bu kulluğu bize takdim ederken ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiş ve hanginizin ameli daha güzel ölümü ve hayatı yarattım demiştir. Kulluk, ubudiyet bizden sudur eden her türlü şeydir kardeşlerim. Yani bir düşünce, bir konuşma, bir eylem, bunların eyleme döküldüğü noktanın adı kulluktur. Ve derslerde biz bunu ele aldığımızda fıtratta kulluk, tevhitte kulluk diye ne yaptık? İkiye ayırdık. Fıtrattaki kulluğa ne diyoruz? İman. Yani Rabb'ı bilme. Tevhitteki neyse ne diyoruz? Birleme. Bilmeyle birlemeler farklı olan şeylerdir. Çağır şunu. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hocayı sevdiriyoruz. Bu da CD'si mi? Allah razı olsun. Bilmeyle birleme birbirinden farklı dedik. İşte tevhid meselesindeki konular da hep bunlarla alakalı. Yani rızkı veren kim? Allah. Buna iman denir. Yani tasdik. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur deme de bu da nedir? O konuda Allah'ın birlenmesidir. Yani ilahın birlenmesidir ki buna da ne diyoruz? Tevhid diyoruz. Geçen haftaki derslerde korkuyu ele aldı. Yani Allah subhanahu ve teala eğer müminseniz benden korkun diyor. Ama biz fıtri olarak korkuyu ele aldığımızda düşünün dışarıda kalmaktan, aç kalmaktan, öldürülmekten veya herhangi bir şeyden ne yaparız? Korkarız. Yukarıdan, yükseklikten yani birçok korkumuz vardır. Ama bunun yanında Allah subhanahu ve teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız, eğer müminseniz ne yapın? Benden korkun diyor. Korkuyu ne yapıyor? En üst zirvede ele alıyor. Öyleyse İmandaki korkuyla tevhiddeki korkuyu nasıl ayıracağız? Aynen diğer derslerde anlattığımız gibi, geçen hafta da işlediğim gibi, buradaki fıtri korkuyla tevhiddeki korkuyu ayırt edebilme yine naslarla sabit olan bir şey. Yani akıl edeceğimiz yerler var. Vahiy gündeme geldiğinde ise artık aklı tamamen vahye ne yapacağız? Tabi kılacağımız yerler var. Düşünün Musa Aleyhisselam insani duygularla yardım ettiği ırki kardeşine ne yapıyor? Bir yumrukta adam ölüyor. Bunun ölmesi kendisine ne yapıyor? Bir korkuya sebep oluyor. Ve birisi koşarak geliyor, diyor ki eğer sen burada durursan Firavun'un adamları seni ne yapacak? Öldürecek. Ve korkudan ne yapıyor? 7 sene ömrü başka yerlerde geçiyor. Korkudan kaçıyor. Ama aynı Musa'nın Allah Azze ve Celle'nin emriyle tekrar Firavun'a doğru gelmesi, bu nedir? Hiç korku diye bir şey var mı? Yok. Duysaydı ne olurdu? Aynı adamdan korkarak kaçan kim? Musa Aleyhisselam. Aynı adama Allah'ın emriyle gelen kim? O da Musa Aleyhisselam. Bakın bu iki korkuyu ele aldığımız zaman birinde kaçmazsan adama ahmak derler. Çünkü canından olacaksın. Orada yiğitlik para ne yapmaz? Etmez. Ama öbüründeyse Allah'a karşı gelme, ebedi cehenneme gitmeye ne yapar? sebep olur. Bakın bu noktada Musa Aleyhisselam'da korkunun eserini göremiyorsunuz. Ya Rabbi bana Harun'u yardımcı kıl. Korkusundan mı? Hayır. Seni daha çok analım, daha çok zikredelim. Yani şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden beridir hadisini ele alın. Burada ne yapıyor? Harun'u yardımcı istiyor. Ama korkusundan değil. Sonra Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi göğsümü aç. Neden diyor bunu? Çünkü korkudan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, düşmanın sevinmesinden bunları Allah'a sığının diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada da Musa Aleyhisselam göğsümü aç derken Rabbine güveni sonsuz. Ne diyor? Ya Rabbi onun fitnelerini, onun belasını benim gözümde büyütme. Göğsümü aç. Yani bu. Dilimdeki pelteye çöz. Sözümü anlasınlar. Bundan da kasıt nedir? İnsan istediği kadar konuşsun. İstediği kadar anlasın. Allah anlayış tesiri vermediği müddetçe karşı topluluklara bu ne yapmaz? Girmez. Neden? Çünkü kalplere tesir edecek ancak Allah Azze ve Celle'dir de ondan. Sen istediğin kadar yap. İki kişinin arasını ne yapamazsın? Sevgi koyamazsın. Ama Allah isterse bu olur diyor. Kalplere hükmedecek sadece Allah Subhanahu ve Teala'dır. İşte bu meyanda demek ki fıtrattaki korku gayet normal bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi İmam Malik'in Muvatta'sında bulursunuz. Mümin diyor cimri olur mu? Evet diyor. Korkak olur mu? Evet diyor. Yalan söyler mi? Asla diyor. Bakın demek ki korkaklık bizde gayet normal olarak ne yapacak? Bu olacak. Düşünün harp meydanında sahabeler hepsi kaçıyordu. Öyle bir korku girdi ki kalplerine. Daha sonra birçok vakadan sonra İbn Abbas olsun, Allah kendilerinden razı olsun, Ebu Sufyan olsun, atları tutmuşlar ve nereye gidiyorsunuz? Falan yerde ahit veren siz değil misiniz? Filan yerde ahit veren siz değil misiniz? Diyerek sahabeyi ne yapmıştır? Durdurmuştur ve geri dönmüştür. Savaş kazanılmıştır. Peki kalplerine korku girmesinin sebebi neydi? İlk defa o savaşa Müslümanlar çoğunlukta çıktılar. Karşıdaki kafirlerin gücü bunların onda biri kadarıydı. Ama onları çok küçümsediler. Onlar çok iyi okçu bir kavimdi. Güzel bir yere pusu kurdular ve Müslümanları gafil avlayıp onların üzerine ne yaptılar? Ok yağdırdılar. Bu ok yağmayı görünce çoğu kör oldu. Birçok yerinden isabet etti ve geriye kaçmaya çalıştılar. Bu kaçarlarken de onlar da onlara ne yaptı? Saldırdı. Buradaki korkunun sebebi büyüklenmeleriydi. Halbuki büyük olan kim? Allah Azze ve Celle. Aynen Talut'la Calut kıssasını ele aldığımızda nehirden geçene kadar bütün emirlere itaat eden o insanlar nehirden geçerken kana kana su içmeyin emrini ne yaptılar? İhlal ettiler. Savaş meydanına çıkınca kalpleri ne oldu? Korktu. Ve harpten kaçtılar. Ufacık bir günah. Ama o ana kadar emirleri tutan insanlar ne yaptılar? Ya Rabbi bugün bizim ayaklarımızı kaydırma. Kafirlere karşı bize dayanma gücü ver diyerek Rablarından ne yaptılar? Yardım dilediler. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki fıtri boyutta kulluğumuzda işlemiş olduğumuz her amel bizim tevhidimize direkt ne yapıyor? Etkiliyor. Direkt ya da en direkt her yaptığınız amel tevhidinizi ne yapar? Ya bozar veyahut zedeler veyahut kemale ermesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı anlatırken iman 70 küsur şubedir. En üstünü ne diyor? La ilahe illallah dediği nokta bu. Yani her cüzünün böyle kemale erdiğini düşün. Tevhid bunun üzerinde ne yapar? Şanlanır, şereflenir. Ama cüzlerin kemalete ermediğini düşün. Küfürden şubelerin açıldığını düşün. Şimdi ele alalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken ne diyor? Sağ elinle ye, besmele çek ye. Peki sol elden birisi yediğinde ne diyor? Şeytan diyor sol eliyle alır, sol eliyle verir, sol eliyle yer içer diyor. Ve besmele ne yapmaz? Çekmez diyor. Mümin ne yaparmış? Sağ eliyle yer, sağ eliyle içer, sağ eliyle alır, sağ eliyle verir ve besmelesiz iş yapmazmış. Şimdi bunu tevhide taşıyalım. Besmelesiz kesilen bir et yenir mi? Fıtri olarak meseleye yaklaştığında her işinde besmele çekmeyen bir insanın tevhid boyutunda besmeleye dikkat etmediğini görürsünüz. İşte imanı meseleleri halledemeyen, topluma bunları anlatmayan insanların harici dediğimiz kesimin doğması, hep İslam'ın tevhid dininin hakim olmaması, ilmi otoritenin gündeme gelmemesine hasep birçok ayak takımının türemesine sebep oluyor. Şimdi düşünün, şu toplumda et yenir mi? Eti nereden alıyorsun? Nasıl kesiliyor? Hikayeleri halen devam ediyor mu? Bunun etmesinin sebebi ne? Peki sofraya oturduğunda dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmele çekmeden ye diyor mu? Demiyor. Bunu tevhid boyutuna hiç gitmeden fıtri boyutta oturtan bir insanın hiç bu meselelere girmesine nedir? Sebep kalmaz. Düşünün şimdi, birisi sana misafir olsa, önüne yemek koysan, yemeğin içinde eti gördüğü zaman Ercan bunu nereden aldın diye sorma hakkı var mı? Sorar, sonra Müslüman olarak ne yapmıyordur? Görmüyordur. Neden? Çünkü tevhid boyutunda bu artık. Oradaki fıtri bir ihtiyacını, yani yeme içme nedir? Fıtri bir ihtiyaçtır. İnsan yemese içmese ne yapmaz? Hayatını ikame ettiremez. Ama oradaki et meselesi nereye girdi? Tevhid boyutuna. Yani fıtrattaki kulluklar, tevhiddeki kulluklar kardeşlerim birbirinden ayrılmayan meselelerdir. İşte korku gibi tevhidde bir de sığınma meselesi vardır. Düşünün, sığınma kelimesini ele aldığımızda Allah Subhanahu ve Teala kitabında o kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının diyor mu? Diyor. Ne demek bu? Demek ki bu huy bizde var mı? Var. Biz korkudan bir yere sığınabilir miyiz? Sığınabiliriz. Düşünün, geçmiş ümmetlerden 3 kişi fırtınalı bir havada nereye sığınıyor? Bir mağaraya sığınıyor. Neden? İşte fırtınada dışarıda kalıp ölmekten, ıslanmaktan, hasta olmaktan korkuyorlar. Bakın fıtri bir vaka. Bir kaya geliyor, tak mağaranın kapısını kapatıyor. Üçü de başlıyor şimdi dua etmeye. Ne diyorlar? Ya Rabbi, işte ben anama bakıyordum. Birisi ne diyor? İşte işçi çalıştırmıştım kulaklı. Birisi ne diyor? Ben diyor amca kızına göz koymuştum. O da işte şu kadar parayı getirirsen bu iş olur. Ben de bunları topladım geldim. O dedi ki diyor, ey amcaoğlu Allah'tan kork. Mührümü haram yoldan açma. Sırf senin korkuna ne yaptım? Beni durdum diyor. Bakın, bir mağaraya girmeleri dahi onları ne yapıyor? Allah'a tevekkülünü kesmiyor. Ve yapmış oldukları salih amellerle yine ona sığınıyorlar. Tevessül ediyorlar ve Allah'tan istiyorlar. Belayı veren kimmiş? Allah. Kurtaran kim? Yine Allah. İsteyen sensin. Verense nedir? O'dur. Ama aynı meselede düşünün. Zadül Envat olayını ele alın. Bakın bunlar sığınma. Tevhid boyutu olduğu için örnekler veriyorum. İyi yakalayın. Biz diyor Huneyn'e gidiyorduk. Giderken orada bir büyük çınar ağacı görüyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bize de şöyle bir ilah edinsana. Ne demek bu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Subhanallah. Siz aynen Musa'nın kavminin ondan istediğini istiyorsunuz. Allah onları rahmetiyle Kızıldeniz'den geçirdiğinde onlar sahile varır varmaz ne yaptılar? Bir buzağa tapan kavim gördüler. Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edin sana. Ne demek bu? Bakın burada bir düşündürme var. Sizi koskoca denizi havaya kaldıran kim? Bir, yani mahlukun, yaratılmış olan bir şeyin bunları yapmaya gücü yeter mi? Siz nasıl bu kadar şeyi gördüğünüz halde halen daha Rabbinize gereği gibi kulluk yapamıyorsunuz diyerek ne yapıyor? Hemen fıtrata, yani imana, düşünmeye sevk ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün, bu noktada da karşıda bir düşman var. Çok azılı büyük bir düşman. Müslümanların sayısı az. Teçhizatı yok. Sıcak tepelerinde. böyle bir ortamda korkunun da getirmiş olduğu bir şeyle ne yapıyorlar? Cahiliye şeyleri gündeme geliveriyor. Yani eğitilmediğin nokta, sanki dine girsen dahi bir noktaların muhakkak şeytan tarafından dürtüleceğini hesaplaman gerekiyor. İşte onun için kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Şeytan orada hemen ne yapıyor? Vesvese veriyor. Düşünün Nuh kavmini. Nuh kavminin hepsi aynı pisliğe düşen insanlar değildi. Şeytan geliyor, bir tanesinin kulağına üflüyor. Diyor ki, siz diyor bunların resimlerini yapın. Haftalık sohbetleriniz olduğu yerlere asın. Daha sonra ne yapıyor? Evlerinize, iş yerlerinize de asın. Ondan sonraki gelen nesil bunların heykellerini yapıyor. İşte kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak sırf Allah'ın emrettiği şekilde hareket edilirse hem insan kendi dinini koruyor hem de gelecek nesillerin ne yapıyor? Korunmasına sebep oluyor. Düşünün burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o noktada o söylenen söze, hah sen müşrik oldun diyor mu? Demiyor. Halbuki bu söz şirk değil mi? Biz imani meseleleri ele aldığımızda Cibril hadisinde ne var? Hayır da şer de kimden diyor? Allah'tandır diyor. Bu akidevi bir meseledir. Hayrın da ve şerrin de, yani uğur ve uğursuzluk diyeyim, bunu Türkçe'ye alayım, Allah'tan gayrısından geldiğine inanma, bu nedir? İnsan İslam dairesinden direk çıkarır. Düşünün, yaratılmış bir çınarın, çınar ağacını hiç gördünüz mü? 1000 yıllık, 2000 yıllık ömürleri vardır, biliyor musunuz? Böyle büyük şeylerdir. Bu ağaçların çok uzun ömürlü olmaları bunların ilah olduğu manasına gelmez ki. Mesela şu yıl başında çam ağaçları falan dikerler, süslerler. Neden bilir misiniz? Hristiyanların Grek kolu olan Almanlardan geçen bir pislik bize var. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar hiç yeşilini dökmediği için buna ilah olarak bakarlar, bu ağaca. Onun için bunu keserler, süslerler. Düşünün. Yani bu hiç ölümsüz. Bu kadar aptal çıkan insanlar olmuş. Aynen ineğe taptıkları gibi. Aynen bize bilmem neye ihtiputa taptıkları gibi. Yaşadığımız topraklarda da. Aynen burada da hayrın ve şerrin Allah'tan değil de bir ağaçtan geleceğine o an itikat etme kalbi bir olay. Bu onları ne yapar? Tekfirul am olarak, yani umumen Allah indinde insanı İslam dairesinden ne yapar? Çıkar eder. İşte tevhid bu nokta kardeşlerim. Tevhid bu nokta. Yani hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini bilme, onu tasdik etme, söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktada bunun zıttına, hilafına hareket etmemedir. Düşünün, Nas suresini, Felak suresini şöyle manalarını okursanız kime sığınacaksınız? Nelerden sığınacaksınız? Orada teker teker teker ne yapıyor? Zikrediyor. Şunun şerrinden, bunun şerrinden. Demek ki bu şerler insana ne yapacak? Gelecek. Bunlar bir imtihan vesilesi. Hangi şartlarda olursa olsun bizim sığınacağımız yer neredir? Allah Subhanahu ve Teala. Peki aklı tuttuk, vahiden aldık. Günümüze yansıması nasıl oluyor? Aynen sevgide. Onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. Düşünün şimdi, hak olan, bize vasiyet olarak bırakılan ve bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız denilen Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti bırakılınca sıkıştığı zamana da yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani veya Hacı Bayramı Veli veya pir bilmem ne veya Hacı Bektaşi Veli kimse. Kime gidiliyor? Ölmez olan bırakılıyor. Ölen olan birisinin yüzü suyu hürmetine Allah'tan ne yapılıyor? Bir şeyler isteniyor. İşte sığınma duygusu bizde neymiş? Varmış. Eğer bu sığınma duygusu fıtriyle tevhid boyutu birbirinden ayırt edilmezse insanın şirke bulaşması işten bile değil. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi sana bile bile şirk koşmaktan ve bilmeyerek şirk koşmaktan yine sana sığınırım diyor. Hadi bilek anladık da bilmeyerek şirk koşma nedir? Bak bundan Allah'a sığınma. Demek ki bir sahabelerin, düşünün, Huneyn'e giderken Huneyn Savaşı ne zaman oldu biliyor musunuz? Peygamberin son senesinde, 63 yaşındayken, son seferlerinde. Son seferinde sahabelerin böyle bilenmesi gerekmez mi? Ama işlerinden demek ki bir tanesi bunu söyleyebiliyor. Yani şeytan birine vesveseyi ne yapabiliyor? Verebiliyor. Onun için kardeşlerim, imani noktalarda kendimizi ne kadar yetiştirirsek tevhid boyutunda yalpa ne yapmayız? Yapmayız. Demek ki Kur'an'da birinci zikredilen neymiş? Allah düşmanlarının başını kim çekti? İblis. İblise Kur'an'da gittiğimiz zaman onların diyor üstlerinden, altlarından, sağlarından, sollarından, yanlarından, her yönünden kuşatacağım ve sana çok az şükredecek bulacaksın diyor. Bu da gösteriyor ki iblis bizi korkuyla, açlıkla, her türlü şeyle, İsra suresine giderseniz sesleriyle, yayalarıyla, atlılarıyla, askerleriyle ne yapacak? Korkutma yoluna gidecek. Öyleyse bakın ayeti kerimede ne diyor? İşte o şeytan ancak seni kendi dostlarıyla korkutur. Ve seni kim korkutursa Allah'tan gayrısıyla o bir şeytandır diyor. Öyleyse bu meseleleri halletme, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Fıtri boyuta tekrar gidelim. Helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır diyor. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur. Bu da aynen diyor bir çobanın sürüsünü yasak korunun etrafında otlatmaya benzer diyor. Dikkat edin, her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlarıdır diyor. Ona yaklaştı mı ona girmiş gibi olursun. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. Bu bozuldu mu? Her şey ne yapar? Bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalptir diyor. Şimdi Talut'la Calut kıssasını ele alalım. Geçerken ne oldu? Emre itaatsizlik haram değil mi? İçki içme diyor şimdi. İçersen ne olur? Harama temessül etmiş olursun. Karşıya geçtiğinde yine Allah yoluna savaştı gözükmüyor muydu bu adam? Ama o harp meydanından kaçan kim? O. Peki Allah'ın emirlerine baktığımızda nerede olursanız olun ölüm size kavuşacak demiyor mu? Sağlam kalelerde, sağlam burçlarda da olsanız. Öyleyse bizim demek ki ölüm hak, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ama bu yaşantımızın içinde hangi huyumuz olursa olsun demek ki bu huyu Kur'an'a ve sünnete götürüp bütünleştirip de ele almamız gerekiyor. Sığınma duygusu bizde var ama neyden? Kime karşı nasıl sığınacağız? İşte bunları teker teker nas olarak ele aldığımızda tevhid ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın birlenmesi. Aynen rızkı veren kim? Allah. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur demek tevhiddir kelimesini işte bu noktada anlayacaksınız. Biz babamıza sığınırız, evimize sığınırız, birçok yere sığınırız, fırtınadan bir yere sığınırız ama Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye ne yapılmayacak? Sığınılmayacak. Allah'tan istenir gibi hiçbir şeyden ne yapılmayacak? İstenmeyecek. İşte bu da fıtri boyutta senin fıtratını korumanla alakalı olan bir şey. Eğer sen normal bir zamanda bile Allah'a şükreden birisi değilsen, Allah'tan isteyen birisi değilsen, Allah'ın haklarını gözeten birisi değilsen, aynen Allah Azze ve Celle'nin Ankebut'ta da dediği gibi onlar diyor denizde fırtınaya yakalandığında ne yaparlar? Halisane Allah'a dua ederler. Ancak karaya çıktıklarında müşriklerden olurlar. Yani zorluk zamanında zaten hatırlanacak bir tek Rab vardır. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine de bakarsanız tevhid ayetlerinin hemen önünde veya hemen arkasında şu ayetleri görürsünüz. Ölmüş yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle yeşerten, size taze taze yemişler çıkaran, göğü sizin üzerinize tavan, yeryüzünü bir döşek yapan kim? Hala bunları bilip dururken Rabbinize eşler mi koşacaksınız diyor. Ne demek bu şimdi? Yani Rab olarak sana ne yapıyor? İmanı, bunları tasdikleyen sensin. Bunların bir şükrü olması gerekmez mi? Peki bu şükrü eda ederken bizden istediği ne? Kork. Ama benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. İste ama benden ister gibi hiçbir şeyden ne yapma? İsteme diyor. Sev ama benden beni sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme diyor. İşte sırf fıtri boyuttaki bir sığınma insanı birçok şeye ne yapıyor? Taşıyıveriyor. Düşünün şimdi bir tasavvuf taifesini, bir Said-i Nursi taifesini, bir Şia taifesini ele aldığımızda bunların sığınmaları nasıldır? Direkt Allah'a sığınanı bunların hiçbir zaman göremezsiniz. Mümkün değil. Başları dara geldiğinde muhakkak ya pirlerini ya şeyhlerini ne yaparlar? Gündeme getirirler. Sebep ne? Bugün alın Risale'nin tasavvuf fırkasını. Günlük devamlı bunların nesi vardır? Bir rabıtaları vardır. Her gün şeyhlerini düşünürler. Her gün şeyhlerinden bir yardım dilerler ve ona göre hareket ederler. Ve herhangi bir müşkülatları şunları bunları olduğunda öğretilen, eğitilen nedir? Kabre doğru gidin falan işte artık orada kimin şeyi varsa. Orada iki rekat namaz kılın. Daha on adım gitmeden sizin Allah işinizi ne yapar? Görür. Açın mesela ben bir zaman Ebu Hanife'nin bir sözünü arıyordum. Allah kendisine rahmet etsin. El Haşi 31. sayfaymış. Ben de İbn Abidin anlamışım. 31. sayfasını açtım. Bakın ne diyor. Hanefi mezhebinde koyu bir Şafi düşmanlığı vardır. Korkunç. Hatta Hanefi mezhebinin kitaplarına bakarsanız işte Mısır tarafından İdris bin Şafi diye birisi çıkacak. O şeytanın kendisidir falan falan falan diye o kadar korkunç hadisler dahi uydurmuşlardır Allah adına. Açtı. İlginç, çok ilginç. Tercüme bile yapmışlar. İbn Abidin'de bulursunuz bunu. Diyor ki İmam-ı Şafi bir meseleyi halledemediğinde düşünün bakın ta bu fıkıh kitaplarına sokmuşlar. Bir meseleyi halledemediğinde Ebu Hanife'nin mezarının başına gelirmiş, iki rekat namaz kılarmış, daha on adım atmadan Allah onun o meselesini halledermiş. Bu nedir şimdi? Nereye girer? İmana zulüm bulaştırmaya. Düşünün biz kıblede bile Kabe'ye dönmekle emrolunan insanlar değil miyiz? Kabre doğru namaz kılınması haram olma bizim itikadımızda yok mu? Nasıl ölü birinin kabrine doğru namaz kılınır? Şimdi anladınız mı kabre doğru namaz kılmayın ifadesini? Elhamdülillah. Yani Allah'a dönün. Ölüden değil, diriden isteyin. Namaz eyleminde bile şeytanın seni ifsad edeceği her yolu Allah ne yapmış? Kapatmış. Düşünün şimdi sığınmada bana sığının diyorsa, kovulmuş şeytanın şerrinden bana sığının diyorsa, karanlıkların, hasetçinin şunu düşünün. Bir nazar boncuğu takılması, bir at nalının takılması, bir seynin takılması veya herhangi bir şeyin koruyucu diye takılması veya ayetlerin yazılıp koruyucu olması veya cevşenin takılması. Buna nereden geliyor şimdi? Fıtratın bozulması, Allah'a karşı samimiyetin gitmesi ve aynen ayette Allah Azze ve Celle dediği gibi ancak diyor Allah'tan ümidi kim keser? Hı? Kafirler keser. Demek ki Allah'tan ümidi insan kesiyor ki onun dışında ne yapıyor? Bir şeyler arıyor. Ve Allah'ı da dışlamıyor. Allah'ı dışlamadığı nokta burada. Şimdi bizim fıtratımızın icabıyla yaratılışımızın icabı nedir? Farklı farklı şeylerdir. Fıtratın icabı Rabb'ı bilmedir. Yaratılışın icabı ise birlemedir. Bunlar bilmeyle birlemeyi ne yapıyorlar? Birbirine karıştırdıkları için ya biz Allah'a şirk koşmuyoruz ki. Bu bizi koruyor. Bakın şimdi koruma ve sığınma birbirinin eş manalı kelimeleridir. Şimdi bir sığınan olacak, bir de koruyan. Yaratan var, yaratılan olduğunu, yaratılan varsa muhakkak ne de vardır? Yaratan vardır. Şimdi sığınan varsa koruyan da var şimdi. Peki bu tevhid boyutunda sığınma bizde fıtri olarak var mı? Var. Koruyan kim? Allah. Bitti. Burada hiçbir şeyi kendisine yakın ne yapmıyor Allah? İstemiyor. Senin nazar boncuğu takman seni ne yapar şimdi? Cevşen takman seni ne yapar? Çocuğa maşallah taktın. Nazar boncuğu taktın. Bu ne yapar şimdi? Bakın demek ki dinin yoksunluğu ta tevhidin bozukluğuna kadar insanları ne yapıyor? götürüyor. İşte cehalet dediğimiz nokta buradan kaynaklanıyor. Aleykümselam. Gelin gençler. Sık oturun şöyle. Gelin. Şöyle çıkarak oturursanız. Şuradaki sandalye değil mi aslında? Bak şu masayı açın. Eşyaları koyun oturun. Demek ki Allah subhanahu ve teala gönderdiği resullerle bize ne yapıyor? Gelin bir olan ilaha ibadet edin. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın derken bakın bu şirk meselesi bizim dışında olduğumuz, anlayamadığımız meseleler değil. Tamamen insanın fıtri olan duyguları bizdeki olan hal ve hasretleri ne yapıyor? Terbiye ediyor. Ama akli olarak bunları ele aldığımızda insan muhakkak bir sığınma ihtiyacı ne yapıyor? Hissediyor. İşte tevhid boyutunda Allah subhanahu ve teala göndermiş olduğu misalleriyle ne yapıyor? Bunları öğretiyor ki Allah'a şirk koşulmasın. İşte Nuh'un kavminde Nuh aleyhisselamın Allah kendilerinden razı olsun 950 sene davet edip en sonunda ya Rabbi artık ben dayanamayacağım. Kavmimin bu rezillikleri artık burama geldi. Sen bunların belasını ver. Sen bunları helak et. Artık ben buna dayanamıyorum demesindeki sebep ne? 950 sene anlatmış olduğu nokta nedir? Şunları aracı kılmayın. Anlattığı bu. Onlar aklen ne diyor? Ya diyor bunları biz hiç koşmuyoruz ki. Yani bunlar hayırlı insanlar. Bunların resimlerinin burada olması yani ne zararı var ki? Sen bunları çekemiyorsun diyerek ne yapıyorlar? Nuh Aleyhisselam'a aklen yaklaşıyorlar. Demek ki vahiy geldiğinde akıl gündemden ne yapıyor? Gidiyor. Demek ki bu da gösteriyor ki kim olursa olsun bizim için Allah'ın Resulü'nden başka örnek teşkil etmiyor. Onun da teşkil etmesi Allah'ın emriyle olduğu içindir. Yoksa ben size diyor yanımda hazineler var demiyorum. Ben gaybı da bilmem diyor. Ben de sizin gibi ölümlüyüm diyor. Ama ben de vahiy yoluna tabi oluyorum diyorsa demek ki Allah'tan gelen emir neyse bizim için de o nedir? Odur. Düşünün şimdi bir nazar boncuğunu gördüğünüzde diyor bir vuruşta şöyle iki vuruşta şöyle yaparsanız cennette şu kadar hak var mı diyor? Sevap var diyor mu? Diyor. Her yerde nazar boncuğu var mı? Adam şimdi soruyor. Ya hocam diyor o zaman da nazar boncuğu var mıydı? Diyor. İyi de bu din tamamlandı mı? Tamam. Eksik bir şey var mı? Yok. Kıyamete kadar bu hükümlerini koyacaksa sana mı danışacak bu din? Ümmi olan bir peygambere bütün naslar ne yapmış? Bildirilmiş. Hanefi mezhebini alın elinize. Nimetül İslam diye bir kitabı vardır. 3 ciltlik ilmihali. Onun 2. cildinde Mehmet Zihni Efendi diyor ki nazar boncuğu takan adam kafirdir. Mamı cimi yok diyor. Aynen böyle. Şimdi her tarafta nazar boncuğu satıyorlar mı? Hanefi mezhebine göre nazar boncuğunu takan kafirdir. Hanefi mezhebine göre bak. Ama İslam'a göre cehalet umumen mazerettir. Bu insana anlatılması gerekir. Bir taksiye binmiştim bir zaman. Adam kocaman bir nazar boncuğu yapıştırmış böyle. O göğüs var ya. Bu ne hemşerim dedim. Ya bilmiyorsun hoca kafamı buluyorsun diyor. Kafa bulmuyor. Merak ettim. Kocaman yapıştırmışsın bunu. Ya nazar boncuğu. Ne yapar bu dedim. Ya işte falan filan böyle diyor. Ya ne yapar? Ya biliyorsun hoca kafamı buluyorsun. Yok kafa bulmuyorum. Ne iş yapar bu? Ya işte koruyor dedi. Ben de şak diye söktüm aldım. Şimdi kim koruyor lan seni dedi. Durdu. Allah dedi. Bunu niye yapıştırdın? Doğru ya dedi. Aldı yırttı attı. Dur hoca dedi. Arabayı durdurdu. Alta da egzozun oraya takmış. Aşağı var ya. Adam elini falan da kanattı geldi. Düşün fıtratına seslendiğinde yani fıtrata insan dönebiliyor. Koruyan Allah. Ama tevhidi boyuta gitmeyince, öğretmeyince insanlar aynen o Hüneyn gazasında verdiğim örnek gibi bir korkunun getirdiği bir şeyde bu korku da nereden geliyor? İşlenen günahlardan. Talut'la Calut kıssasını verdiğim örnek de bunun yüzünden. Yoksa oradaki bütün sahabeler tutup peygamberden zadülenvat istemediler. Yani ağacı ilah demediler. Aynen Talut'la Calut kıssasında az bir topluluk koskoca toplulukları helak etti mi? Etti. Nasıl etti? Son ana kadar emre itaat ettiler. Allah da kalplerine korkuyu ne yaptı? Vermedi. Karşıdaki düşmanın kalbine korkuyu verdi. Geçen haftaki Sevban hadisini hatırladınız mı? Yani Allah sizin diyor düşmanlarınızın kalbindeki korkuyu alır, sizin kalbinize vehen atar. Niye? Çünkü siz ölümden hoşlanmıyor, dünyayı seviyorsunuz. Artık karşıdaki düşmanın kalbinde de size karşı vaka yok. İşte onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim rızkım mızrağımın ucunda diyor. Kılıcımın gölgesinde diyor. Yani kıyamete kadar cihadı bize ne yapıyor? Emrediyor. Ama sen buraya çıkacak gücü fıtri olarak bulabilmen için imani meselelerde dilinde, gözünde, kulağında, bütün azalarında Rab'dan korkan samimi bir insan olursan ancak bu senin. Aynen oradaki Talut'tan Calut kıssasında nehirden geçerken kana kana su içmesi, karşıda bir tek emir kaldı. O da savaşma. Oraya kadar gelen adamın kaçmasına sebep oluyor. Buradaysa ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edinsene demesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Demek ki sebepleri yok edecek tevhide gidebilme, helala ve harama dikkat etmede, emir ve nehirlere ne yapma? Dikkat etmeyle gündeme geliyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ya Ayşe diyor günahları küçümseme. Koca koca dağlar küçücük ne yapar? Taşlardan meydana gelir. Yani işlenen her küçük günah kocaman bir günahın eşiğine insanı ne yapar? Götürüverir. Küçücük bir itaatsa insanı koskoca bir itaatı ne yapar? İşlemeye. Koca koca amelleri işlemesine ne yapar? Sebep olur. Aynen de bir sığınma meselesini düşünün. Ebu Said Hoca anlatmıştı. Bu Bosna Savaşı'na gidiyorlar. Orada tam savaş oluyor. Arkadaşlar anlatmışlar. Birisi başlamış artık yetiş ya pirim, şeyhim, abire sayıyormuş. Düşünün. Adam oraya kadar gidiyor. Canını Allah yoluna vermeye gidiyor. Ama yapmış olduğu amele bak. Bir kurşun gelse, nalları dikse herkes şehit bilecek. Halbuki o adamın ağzından çıkan ne? Yani Allah'tan gayrısından bir yardım dileme var. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, tevhidi anlayamazsak, fıtri duyguları vahye yamadığımız zaman hangi amelimiz olursa olsun bu ne oluyor? İfsad oluyor. Aynen işte Nuh'un kavmini ele alın. Onun dışındaki meseleleri ele alın. Hep aklın vahye girdiği, nüfuz ettiği her noktada özellikle sevgide, korkuda, sığınmada, adak adamada insanın ayağını ne yapıyor? Kaydırıyor. Düşünün İslam'da uğur da yok, uğursuzluk da yok diyor. Bununla uğraşanlara ne diyor? Tirmizi'yi açarsan müşrik diyor. Kim kahine gider, onu tasdiklerse ne yapar? İslam'dan nasibi yoktur diyor. Kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa İslam'dan nasibi yoktur diyor. Yine baykuş öttü, şöyle oldu, böyle oldu diye hareket eden insanlar nedir? İslam'dan nasibi yoktur diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki fıtri boyutta akli olarak biz bir şeylerden ne yapacağız? Etkilenebileceğiz. Sığınma ihtiyacı hissedebileceğiz. Ama hangi mesele olursa olsun, aynen Felah'ı nasıl okuduğunuzda orada birçok şeylerden sığın diyor. Okumadan neyden sığınacağını sen nereden bileceksin ki? Bakara suresine bakın. Cinlerin sihirde şunda bunda insanlara yardım ettiği yok mu? Var. Ama onlardan Allah'a sığınma yok mu? Bu da var. Ancak kafir olanlar bunlarla uğraşır diyor. Demek ki iman varsa küfür de var. Tevhid varsa şirk de var. Yani imanın olması, kemala ermesi küfrü sıfırlamıyor. Tevhidin olması, kemala ermesi de şirki sıfırlamıyor. O da mevcut, o da mevcut. Hangisi çalışıyorsa onun hakimiyeti. Düşünün şimdi, Nur suresinin 55. ayetini ele alırsanız, siz iman eder, salih amel işlerseniz, Allah geçmiş ümmetlere yeryüzünün hakimiyetini verdiği gibi size de ne yapar diyor? Hakimiyetini verir. Ayet burada bitiyor mu? Hayır. Korkunuzu emniyete çevirir diyor. Tevhidin hakimiyeti ne yapar? Düşmanların kalbine senin korkunu atar. Ama tevhid hakim değilse sen sokağa Müslüman kimliğinle bile çıkmaktan korkarsın. Çünkü artık dünyayı seviyorsun. Kaybedeceğin dünya hiç imanı düşünmüyorsun. Allah'ın izzetini, şerefini düşünecek sende ne yapmıyor? İnanç kalmıyor. İşte bu da senin fıtri kulluğuna dikkat etmediğinden tevhide gidecek zaman ne yapamıyorsun? Bulamıyorsun. Onun için kardeşlerim, sığınma deyince, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınma deyince ilk başta bakıyorsun, misal olarak ne geliyor? Bunu okurken kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Bu noktada ele aldığımızda şunu bir evuzu çekmeden okuyun. Bir de evuzu çekerek okun. İnanın anlayışınız bile farklı olacak. Okuyuşunuz ve okumadaki sürekliliğiniz bile farklı olur. Ve evuzu çekerek anladıklarınızdan evuzu çekmeden anladıklarınıza bir bakın. Ondan sonra sığınacağınız şeyleri ve sığınmanız gereken şeyleri neyden sığınıp kime karşı sığınacağınızı yakaladığınızda işte tevhid boyutu nedir? Budur. Gaybı kim bilir? Allah bilir. Gaybı Allah'tan gayrı birisi söylerse bu ne olur? Tasdik edersen ne olur? Düşünün şimdi. Gaybı Allah bilir demek imandansa Allah'tan gayrı kimse bilmez nedir? Tevhiddendir. Bugün birisi gaybı ben biliyorum dese müşrik olur. Ama ebced yapıp tarih düşerek şu tarihte şu şu olacak, şu şöyle olacak derse bu nasıl caiz olur? Şeytan sizi sağınızdan, solunuzdan, altınızdan, üstünüzden her yerden kuşatacak ve çok az şükredenlerden olacaksınız diyor. Bu ne demek şimdi? Düşünün, Ali geldi diyor bana, işte diyor şu kadar şöyle şöyle şunlar anlattı. Bunlar Risale-i Nur'dan damlalar dedi. Bunlara okuyanlar işte Risale-i Nur talebeleri dedi diyor. Ali dese kaç yazar? Şia itikadının daniskası değil mi bu? Yani Risale-i Nur olsun, tasavvuf olsun, Şia itikadının bir yayılımıdır, açılımıdır. Onların efsanelerini anlatan şeylerdir. Açın Said-i Nursi'nin nerede yaşadığını, nasıl doğduğunu, kişiliğiyle yaptıklarıyla alakam yok. Şahsına da bir lafım yok. Ama meselelerin hepsine bakın, ölülerden yardım isteme, gidin İran'a. Ölen bir kadın, kocasının mezarına gider, her gün yiyecekler koyar. Gidin, şiirlerine bakın. Ali'den, Hasan'dan, Hüseyin'den devamlı yardım isterler. Mustafa İslamoğlu Dangalağ'ın konferanslarını dinleyin bir. Peygamberin adını bile anmaz. Sana mestun oldum diye Ali'ye şiirler, Fatıma annemize şiirler, metiyelerle başlar. Öyle de dolambaçlı kelimeleri atar ki anlamayacağın gibi. İyi dinledin mi? Şirkin, küfrün ne olduğunu orada görürsünüz. Açın Hümeyni'nin şiirlerini, oradaki meseleleri yakalarsınız. Demek ki fıtriyle tevhidi düşünceleri birbirinden ne yapmak gerekiyor? Kesin çizgilerle ayırmak gerekiyor. Fıtratın icabı ve tevhidin icabı farklı farklı şeylerdir. Fıtri olarak biz her şeyi düşünebiliriz. Her şey aklımıza ne yapabilir? Gelebilir. Bu gayet normaldir. Aynen Ebu Hureyre'nin gelip de Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor. Benim diyor gönlümden öyle şeyler geçiyor ki diyor. Ama diyor şunlar var ya diyor, bunların yanlarında dinlendirmekten korkuyorum diyor. Senin bunları dillendirmemen müminliğinin alameti diyor. Demek ki kalbimize bizim şeytan birçok şeyi ne yapabilecek? Atabilecek. Ama bizim bunları dillendirmememiz gerekiyor. Düşün, birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor işte şöyle şöyle olursa ne olacak? Yani şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah, en son Allah'ı da kim yarattı diyecek nesiller gelecek. Onlardan ne yapın? Ateşten kaçar gibi kaçın. Demek ki fıtri boyutlarda insanlar aklı alabildiğine ne yapacak? Kullanmaya çalışacak. İşte aynen Firavun'un ey Haman yüksek yüksek kaleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu ne yapayım? Bulayım, onu ne yapayım? Öldüreyim diyor. Bu aklına yetti mi? Ölürken o korkmadığı, güya savaş açtığı Rabb'a ne yapıyor? Sığınma yoluna gidiyor. İman ettim kime? Musa'nın Rabb'ına. Demek ki kardeşlerim, aynen bir bela, bir musibet veya bir ölüm geldiğinde fıtrat ne yapıyormuş? Öze dönüveriyormuş. Öyleyse bir bela, bir musibet gelmeden biz öze dönelim. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğdu diyor mu? Biz bunları işledik. Yani iyiliği de kötülüğe de nedir? Mebnidir. İtaata da isyana da mebnidir. Yap denince yapılmanın ne olduğunu bilir. Yapma dediğinde yapılmamanın ne olduğunda ne yapar? Bilir. Ama ana ve baba Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi ne yapar? Çocuğun fıtratını yavaş yavaş bozar diyor. Fakat Allah Subhanahu ve Teala rahmetinin gereği mükellef olduktan sonra insana ne yapıyor? Bir vahye tabilik, yani bir fıtri icap, akıl etme. İkincisi de nedir? Dinle tanışma. Dinle tanıştıktan sonra artık o çocuk ona ne yapmakla? Uymakla mükellef. Uymadıktan sonra artık onunla kavurdu veya Müslümandı, o tipte hareketi devam eder. Yani Allah'ın rahmeti gereği biz bir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor. Ve her kavme ne yapıyor? Bir uyarıcı gönderiyor. Düşünün, İbrahim'e gelen elçilerde İbrahim Aleyhisselam onlara yiyecek veriyor mu? Veriyor. Onlar yemeyince korkuyor mu? Ama bu korkusu tevhid boyutunda mı? Değil. Kendisine bir düşmanlık yapılacağından korkuyor. İşte buradaki korkuyu, oradaki sığınmayı, dilemeyi güzel yakalamak gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam'a gelen elçi de eğer diyor ya Rabbi benim diyor hapiste kalmam, çıkmamdan hayırlıysa beni burada bırak diyor. Demek ki hırs, dünyaya meyil, birçok şeyleri arzu etme, Allah'ı dışlama insana birçok hatayı ne yapıyor? Yapmasına sebep oluyor. İşte onun için kadının kulu, paranın kulu, dünyanın kulu ne yapsın? Elbisenin kulu kahrolsun. Bakın kulluk kelimesiyle gündeme geliyor. Demek ki insan bir şeylere aşırı meylettiğinde ona ne yapıyormuş? Bir kulluk gündeme geliyor. İşte kadının kulu. Kadın, insanoğlu için, Ademoğlu için en büyük belalardan birisi mi? Eğer Havva annemiz olmasaydı bugün kadınlar diyor hayız görmeyecekti diyor. Bakın bunu güzel yakalayın. Yine benden sonra en büyük fitne olarak, bela olarak sizi kimi bıraktım? Kadınları bıraktım diyor. Bakın bunları güzel yakalamak gerekiyor. Dünya yeşildir, tatlıdır diyor. Her ümmetin diyor bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da nedir? Dünyadır diyor. Dünya malıdır diyor. Yine hadis-i şerifte Ademoğlunun bir vadi dolusu malı mülkü olsa, altını, gümüşü, bir vadi daha görse ne yapar? Onu da ister. Bir vadi daha görse onu da ister. Gözün ancak ne yapar? Toprak doyurur diyor. Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Düşünün şimdi bir paspal giyinenin yürüyüşüyle, yoldaki çamurdan, sudan sakınmasıyla iyi elbise giyen, takım elbisenin yürüyüşü aynı mıdır? Sakınması, konuşması, koku sürünmesi. 40 yıl dursa takım elbise giymeyen adam bir fıs fıs kokusu, bu sürünmez. Kokulu ne olduğunu bilmez. Ama böyle bir takım elbise giyen adamın her şeyi değişir. İşte din de bunları ne yapıyor? Bunlara dikkat edin diyor. Demek ki yapmış olduğun senin en ufak bir haram lokma dahi, en ufak bir itaatsizliğin dahi, bir emre muhalefetin dahi büyük bir şeyden alıkoyuyorsa senin de şirke düşmene, şirke yuvarlanmana, sevgide, korkuda, sığınmada, birçok şeyde yuvarlanmana ne yapıyor? Sebep oluyor. Düşünün bir adam geliyor şimdi. Ey Allah'ın Resulü diyor. Gene adağa geçelim buradan. Benim diyor çocuğum doğuyor ölüyor. Doğuyor ölüyor. Bir türlü diyor fazla yaşamıyordu. Ben de Allah'a nezrettim. Nedir nezir? Cimriden mal çıkarmaktır diyor. Ne demekmiş? Adak adamayın. Adamışsanız da ne yapın? Bunu yerine getirin diyor. Adak yasaklanıyor mu? Yasaklanıyor. Adamışsan da, yani nezir adaktır. Bunu ne yapın diyor? Yerine getirin. Düşün şimdi. Adam tutuyor arabayı alıyor. Hemen gidiyor bir kurban kesiyor. Ne demek bu şimdi? Aha sana kan. Sakın ha benim kanıma gözümü dikme. Oğlum askerden gelirse kurban keseceğim diyor. Ne demek? Gelmezse neyi keseceksin? Kendi kafanı mı? Adamayın demekten bu. Yani isyana sebep bu. Ama adamızsanız, nezletmişseniz bunu da yerine getirin diyor. Şimdi bakın, buranın şirk boyutuna gelin. Sakındırılan bir şey. Adam şimdi geliyor. Hacı Bayram burada değil mi? Onu keserler. Çocuğu olmuyor. Geliyor ne yapıyor? Adak atıyor. Caiz mi? Fıtri olarak caiz görüyor adam. Çünkü ne yaptıysa olmadı. Doktora gidiyor, şuraya gidiyor, koca karı ilaçlı olmuyor. Peki Allah kitabında ne diyor? Tevhid boyutunu alıyorsun. Biz diyor kimine kız, kimine erkek, kimine hem kız hem erkek, kimine de vermeyiz diyor. Bunun bir imtihan olduğunu bilmez misin diyor. Şimdi bu imtihanı yapan kimmiş? Allah. İmtihan eden varsa edilen de var. Öyleyse senin buna ne yapman gerekiyor? Tevekkül etmen gerekiyor. Bu senin kaderin. Sen bakkaldan ekmek alır gibi çocuk satın alamazsın ki. Allah isterse bu olur. İstemedikten sonra ne yapmaz? Bu olmaz. Onun için burada ne yapıyor? Senin bununla amel etmeni istiyor. Adam gidiyor şimdi türbeden bir şey istiyor. Adaka diyor. Çocuk olursa, erkek olursa ne koyuyor şimdi? Satır. Satılmış. Kız olursa satı koyuyor. Arkasından da kurban kesiyor. Ne oldu şimdi bu? Müşriğin daniskası olur. Neden? Çocuğu veren kim? Allah. Allah o istese bile o anda bir çocuk halk etse olmaz mı bu? Olur. Ama tutuyor oraya gidiyor. İşte Allah subhanahu ve teala bunun önünü ne yapıyor? İndirdiği resullerle kesiyor. Adam diyor ki çocuk boyuma kadar gelirse 30 tane kurban keseceğimi söyledim diyor. Ne yapayım? Nezdimi yerine getireyim mi diyor. Allah Resulü soruyor bakın aleyhissalatü vesselam. Sen diyor bunu bir puta bir şeye adadın mı? Hayır diyor. Keseceğin yer diyor bu cahiliye adetlerinden bir put kesme yeri mi? Hayır diyor. Git adanı yerine getir o zaman diyor. Çocuk diyor ki ravi babam diyor hep diyor kesti kesti attı. Kimini insanlar, kimini gelen geçen, kimini kurt kuş yedi diyor. En son diyor bir tanesi daha doğru kaçtı diyor. Babam arkasında diyor bıçakla ne olur koyun bana gel. Allah'a seni kurban edeyim. Adamı yerine getireyim diye yalvarıyordu diyor. Ne olduysa koyun diyor. Kaçan koyun diyor. Babama doğru diyor. Koştu geldi diyor. Babam da onu orada boğazladı bıraktı diyor. Düşünün. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim fıtri boyutlarda bizim akli olarak düşündüğümüz her mesele bizim dinimizi bozmaya götüren bir meseledir. Sevgide hepimiz aşırı gidebiliriz. Korkuda hepimiz ne yapabiliriz? Aşırı gidebiliriz. İsteklerimizde her zaman aşırı gidebiliriz. Ama Allah subhanahu ve teala bize ne yapıyor? Her zaman vasat olun. Aynen Fatiha suresinde dediği gibi o gazaba uğramışların, dalalette olanların yoluna değil. Aynen 73 fırkada olduğu gibi onlara karışı karışına uyacaksınız. Kim bunlar? Yahudiler ve Hristiyanlar. Peki Hristiyanların İsa'yı Allah'ın oğlu demelerine sebep ne? Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu demelerine sebep ne? Bunlara güzel yakalarsak o zaman akılla vahiy meselesini ne yaparız? Tevhid boyutunu güzelce yakalamış oluruz. Onlar İsa Aleyhisselam'ın ruhunu gündeme getirmeden Allah'tan bir şey ister mi? Mümkün değil. Peki bugün biz gavsları, şeyhleri, şunları bunları gündeme getirmeden Allah'tan bir şey isteyebilir miyiz? Üçler, beşler, yediler, kırklar, on beşler bunlar nereden girer? Peki üçleri, beşleri kaldırıp da aradan direkt pasaportsuz, vizesiz Allah'tan istesek olmuyor mu? Samimi bir duygularla. Bir kafir dahi zulme uğradığında, Ya Rab dediğinde onun sözü gök kubbeyi titretiyorsa bir samimi olan bir Müslüman neden Allah'la buluşamasın? Demek ki fıtri meseleleri gündeme sokup da vahyi gündemden çıkarttığında ve aynen geçen haftaki anlattığım derslerde de davetin eksikliği neyin eksikliğiydi? Tevhidin. Tevhidin eksikliği neyin eksikliğiydi? Korkaklığın. Korkak olan birisi tevhidin hakimiyeti için çalışmaz. Tevhid de hakim olmayınca ne hakim olur? Cehalet hakim olur. Cehalet hakim olduğunda kurşun bile yesen yerinden kalkmaz. Çünkü artık dünyayı seviyorsun. dünyadaki rahatın için, dünyadaki rahat etmen, çoluğunun, çocuğunun, eşinin rahatı için çalışır da Allah yoluna çalışmayı bırakırsan, bu sefer tevhidin hakimiyeti değil, şirkin hakimiyeti olur. Ve şirk de nedir? Zulümdür, kargaşadır, ölümdür ve insanları tamamen topluca katletmeye kadar gider. Sana ne yapmaz? İnsan değerini dahi vermez. Aynen Darim'in hemen girişini okursanız, onlar diyor ne yaparlar? Çocuklarını, kız çocuklarını diri diri kuyuya döküp atarlardı. Ama köpekleri ne yaparlar? Beslerler, büyütürler, yanlarında kollarlardı diyor. Hatta sahabenin birisi anlatıyor. Bizim diyor tapındığımız falan put vardı. Biz ona diyor her gün taze sütler, yoğurtlar, şunlar bunlar koyardık diyor. Ben bir gün götürdüm, koydum diyor. Bir köpek diyor geldi, sütü içti. O babamın taptığı puta da işedi diyor. Çekti gitti diyor. Ondan sonra adam hidayete eriyor. Yani bu meseleyle. Düşünebiliyor musunuz? Yani aynen sahabelerin büyüklerinin dediği gibi, Allah kendilerinden razı olsun. Biz diyor bir çöle geldiğimizde, konakladığımızda diyor, şöyle diyor kumlarla diyor put yapardık, devenin sütünü sağardık, ona diyor put şekline getirir, ona tapardık, giderken onu orada bırakır giderdik diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden, dinden beri kaldığımız her an muhakkak şirkin göbeğine doğru ne yapıyoruz? Adım adım adım gidiyoruz. Ne zaman vahye dönersek bundan da ne yaparız? Kurtuluruz. Vahyin hakimiyeti şirkin bitmesine değil, şirkin tepeden aşağıya bastırılmasına ve tevhidin hakim olmasına sebep olur. Düşünün, Ömer tutuyor radıyallahu anh, Abdullah bin Sabek diye birini hurma dallarıyla ne yapıyor? Dövüyor. Sebep ne Ercan? Niye dövüyor? Asr-ı saadette insanların kafasını karıştırıyor bu. Tutuyor, müteşabihlerle uğraşıyor. Müteşabihler neydi? Sadece iman etmen gereken, kurcalayacağın şeyler değil. Emredilen ne? Muhkem olanlar. Peki sen muhkemlerden uzak durursan neyle uğraşırsın? Görüyor musunuz sahabedeki feraseti? Yani insanların kafasını karıştıracak bir adamın kafasını ne yapıyor? Kırıyor. Peki bugün insanların kafasını karıştıran insanlara biz ne yapıyoruz? Anlatan insanları kolluyor muyuz? Hiçbir şey yok. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bizlere dinini öğrenmemizi, tevhidi öğrenmemizi ve tevhidin hakimiyeti için çalışmamızı emrediyor. Tevhidin hakimiyeti için çalıştığımız zamansa korkumuzun gidip emniyetin geleceğini gündeme getiriyor ve bize yeryüzünün arzının geniş olduğunu ve Allah'ın rızkının aranması gerektiğini ve Allah'ın dinine yardım edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bunun yanında da o size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse ne yapın? Sakının diyor. İşte kardeşlerim, bizdeki olan duyguların Kur'an'da ve sünnetteki karşılıkları bu. Fıtri olarak birinde aşırı gittiğinizde unutmayın ki fıtratta aşırı gidip bozduğunuzda titretmeler olur. Tevhidin bozulmasına kadar ne yapıyor? Sebep oluyor. Ama helala ve harama dikkat ettiğiniz zaman işte tevhidin de hakim olmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Düşünün sahabelerin savaşa çıktıklarında bir tek hurmayla akşam ettiklerini. Sahabeyi dinleyen gülüyor. Sen güldür. Ertesi günü biz onu da bulamadık diyor. Peki onlara bu dayanma gücünü veren ne? İtikatları. Allah onlara mükafat olarak neyi veriyor? Daha sonra diyor deniz kenarına geldik. Orada diyor Allah diyor bir lütuf olarak amber balığı diyor ama bundaki balina. Onu diyor attı. Biz orada diyor ondan diyor günlerce yedik. Hatta salıngaç kurduk. En uzun devenin üzerinde diyor birisi en uzun boylumuzu koyduk. Onun kaburgasının altından geçti. Yine de kafası ne yapmadı? Değmedi diyor. Düşünün dünyada da Allah'ın bu vermiş olduğu o insana bir lütfudur. Yani senin teslimiyetin Allah Azze ve Celle'nin dünyada da sana bir karşılığının gelmesine sebep oluyor. Sahabe tutuyor deniz kenarında kabını yıkıyor. Bir dalga geliyor. Kabı alıp gidiyor. Ne diyor? Aleykümselam. Ben diyor senin uğruna yola çıktım. Sen benim bir tasıma gözünü diktin. Öbür dalga tutuyor, tasını kucağına atıyor. Onlar Allah'a böyle tevekkül eden, böyle sığınan insanlardı. Ama günümüze bakan insanlar bu kadar teknolojinin olduğu bir yerde, ilmin had safhada olması gerektiği halde ölülerden, Allah'tan gayri herkesten yardım diliyorlar ama Allah'ın yolunu ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Bunun sebebi cahiliyetin had safhada olması. Bunun sebebi ise orada masa var. Bak masayı açıp koyabilirsiniz. Ben de tevhid ehliyim diyen insanların çalışmamasından kaynaklanıyor. Bugünlük inşallah bu kadar yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Sormak istediğiniz varsa böyle.